Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 18 Mordad 1401, Hicri Kameri 11 Muharrem 1444 ve Miladi 9 Ağustos 2022 Salı. Ayrıca İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Say Murtaza Turabi ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın dualarında ilahi muhabbet kavramı üzerinden yapın röportaj, İran basından seçmeler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yedirim özel programı ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın yeni uydusu Hayyan bu sabah Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Reisi Singapur Milli Günü'nü kutladı. Seyyid Hasan Nasrullah, İmam Hameneyi liderliğinde İran güçlü İslam'ın bayraktarı olarak kalacak dedi. Kerbela'da Şehitler Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam için görkemli yas merasimleri düzenlendi. Ve Tahran'da işgal rejiminin cinayetleri protesto edildi. Şimdi haberler.
İran'ın yeni uydusu Hayyan bu sabah Kazakistan'daki Baykonur uzay üstünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Rus uydu taşıyıcısıyla uzaya fırlatılan İran yapımı Hayyan isimli uydu başarıyla yer kürenin 500 kilometre uzaklığındaki yörünge başarıyla oturdu. Yetkililer uydunun günlerde ilk verilerin İran topraklarındaki yer istasyonundan alındığını duyurdu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran'ın yeni uydusu Hayyan bu sabah Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. İran Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uzaktan algılama uydusu, ülkedeki çeşitli sektörlerin bilgisayarlaştırılması için altyapı sağlayacak. Hayyan, hassas sensörleri ve topografik haritalar ve veriler sayesinde tarımda verimliliği artırmada, İran'ın su kaynaklarının doğru bir şekilde izlenmesinde, doğal afetlerin yönetiminde, arazi kullanımındaki değişikliklerin, izinsiz inşaatların ve ormansızlaşmanın izlenmesinde kullanılabilir. Bu uydu adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisiyle tanınan 11. yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam'dan almıştır. İran Uzay Teşkilatı ülkenin ihtiyaç duyduğu uyduların inşası ve fırlatılması ve ilgili yer istasyonlarını geliştirme alanındaki iç yeteneklerini geliştirirken gelişmiş bilimsel ve dünyanın uzay endüstrisinin önde gelen ülkeleri ile teknolojik işbirliği yapmak, ülke ihtiyaçlarını karşılarken İran'ın uzay bilgisi ve teknolojisini de tamamen yerlileştirip millileştirmiş olacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın azami yaptırım ve baskısına rağmen bilimsel ilerleme ve gelişme konusundaki kararlılığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yalanlarla ve medyatik psikolojik savaşlar ile bilimsel gelişme sürecinden uzaklaştırılamayacağını ispatlamıştır. Bu doğrultuda Amerika ve ortakları İran'ın bilimsel ve araştırma uydusunu ve İran'ın füze programını bir güvenlik tehdidi olarak lanse etmeye çalışmış ve bu durumu bir bahane olarak kullanmaya çalışmıştır. Ancak bu kabiliyetler bilimsel bir yapı dahilindedir ve İran milletinin ilerlemeyi ve gelişmeyi hak ettiğini göstermektedir. İran eski uzay ajansı başkanı ve uzay uzmanlarından Murtaza Berrari yaptırımlara atıfta bulunarak şöyle diyor: "Gençlerimiz bu kısıtlamalara rağmen yollarına devam etmeyi öğrendi. Bu nedenle bu yaptırımlar bize yeni şartlar dayatamadı. İran İslam Cumhuriyeti tüm kısıtlamalara rağmen tam bir uzay teknolojisi döngüsüne ulaştı. Uydu tasarlama ve inşa etme, fırlatma, veri toplama ve son olarak alınan verileri kullanma bu teknolojinin tam döngüsünü oluşturmaktadır." Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadır Cehromi, İran yapımı Hayyam uydusunun başarıyla uzaya fırlatılmasına işaretle uzayın İran biliminin zaptında olduğunu belirtti. Hayyam uydusunun Rus uydu taşıyıcısı Soyuz ile yerkürenin 500 kilometre uzaklığındaki yörüngeye başarıyla fırlatılmasının ardından açıklama yapan hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehromi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Hayyam'ın gönderdiği verilerin ülkenin sınırlarını koruma dahil çeşitli alanlarda kullanılacağını belirtti. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği de sosyal medyadaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hayyam'ın uzaya fırlatılmasına işaretle Hayyam uydusunun başarıyla fırlatılmasının iki ülkenin ortak ve unutulmayacak projelerinden olduğunu vurguladı.
Bugün başarıyla uzaya fırlatılan İran yapımı Hayyam uydusunun gönderdiği ilk veriler İran'ın uzay korumunun Mahdasht uzay istasyonunda alındı. Kazakistan'ın Baykonur uzay istasyonundan Rus uydu taşıyıcısıyla bugün başarıyla uzaya fırlatılan Hayyam isimli algılama uydusu ilk verilere göndermeyi başladı. 500 kilogram ağırlığında olan uydunun gönderdiği veriler İran topraklarında yer alan Mahdasht uzay istasyonunda alındı. Aynı istasyonda ise gereken talimatta veriler alınıp gönderiliyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub'a gönderdiği bir mesajda bu ülkenin milli gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Reis'i Singapur Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Halime Yakub'a tebrik mesajı gönderdi. Reis'inin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi. İran ve Singapur arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü arifesinde geleceğe yönelik bir yaklaşımla iki ülkenin her alanda çıkarlarını güvence altına alınmasını ve ilişkilerin günden güne daha da artmasını temenni ederim.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Aşura günü münasebetiyle yaptığı konuşmada İmam Hamenei'nin liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü İslam'ın bayraktarı olarak kalacağını vurguladı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Aşura günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında Nijerya'da Aşura matem merasiminde Şii Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Lübnan'daki duruma değinen Nasrullah, Lübnan'ın deniz zenginliğine uzanan eller, Lübnan toprağına uzanan eller gibi kesilecektir dedi. Nasrullah önümüzdeki günlerde Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin taleplerini Siyonist rejimin yanıtlarını bekliyoruz. Düşmana Lübnan'ın ve milletin ülkenin doğal kaynaklarına müdahaleyi kabul etmediğini ve her ihtimale karşın hazır olduğunu söylüyoruz ifadesini kullandı. Gazze'deki son gelişmelere de atıfta bulunan Nasrullah, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. İşgalcilere seslenen Hasan Nasrullah, Lübnan'da sizin bizimle olan hesabınız başkadır. Bugünkü direniş her zamankinden daha güçlü. Lübnan ve halkı hakkında asla hata yapmayın ifadelerinde bulundu. Seyyid Hasan Nasrullah, direniş şehitlere general Hasan Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in fedakarlıklarına dikkat çekerek, İran, İslam dünyasının kıblesi ve direniş ekserinin kalbi olmaya devam edecek diye kaydetti.
İstanbul'da Aşura etkinlikleri düzenlendi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Peygamber Efendimizin sevgili torunu, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin ve 71 yarenin Mavi Yolda Yezid tarafından Kerbela Çölü'nde katledilişinin 1383. yılı Türkiye'nin birçok bölgesinde törenlerle anıldı. Törenin en büyük adresinin yapıldığı yer ise her zaman olduğu gibi İstanbul Halkalı'ydı. Törene on binlerce insan katıldı. Törende konuşmalar yapıldı, mersiyeler okundu. Törene katılanlar da önemli mesajlar verdi. İstanbul'daki töreni Caferlik İnancını Tanıtma Araştırma Eğitim Derneği düzenledi. Caferder Genel Başkanı Hasan Babur konuşmasında Kerbela'nın anlaşılmasının İslam dünyası için önemli olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'le başlayan törende Türkiye Caferleri lideri Selahattin Özgündüz de önemli bir konuşma yaptı. Özgündüz, evrensel aşura matem merasiminin dünyaya örnek olduğunu, Kerbela'nın anlaşılmasının İslam'ın anlaşılmasıyla eşdeğer olduğunu vurguladı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum örgütlerinin genel başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende mersiyeler okundu, mesajlar verildi, ağıtlar yakıldı. Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nun düzenlediği taziye gösterisi ise törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Törenden sonra Kızılay'a kan bağışında bulunuldu ve tören büyük bir özveriyle nihayetlendi. Törene katılanları mahalle sakinleri evlerine götürerek taziye yemeği ihsan ettiler. Kasım Alcan, İstanbul.
Tarın Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Bugün Kerbela'da Şehitler Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehadetiye durumu nedeniyle çok sayıda İmam Hüseyin'in aşığının katılımı ile yas merasimleri düzenlendi. Bugün Irak'ta İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenlerinin şehadetiye durumu dolayısıyla yas merasimleri düzenlendi. Kerbela'da binlerce Hüseyin'i ziyaretçinin katılımı ile matem merasimi düzenlendi. Bugün ayrıca öğle saatlerinde tavireci Harvelisi denen özel etkinlik Kerbela'da düzenlendi. Tavireç grubu Irak'ta Aşura gününde yas etkinliğini düzenleyen en büyük gruptur. Bugün Lübnan ve Yemen başta olmak üzere bazı İslam ülkelerinde Aşura günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde İşgal rejiminin Gazze'de Filistinlilere karşı cinayetleri kınandı.
İslam İran'ın başkenti Tahran'da bir grup vatandaşın katılımıyla düzenlenen eylemde Siyonist rejimin Gazze'deki son cinayetleri protesto edildi. Filistin meydanında toplanan vatandaşlar işgal rejiminin Gazze'deki cinayetlerini kınadılar. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail ve heyhat minne zille gibi sloganlar atan vatandaşlar Siyonist rejimin cinayetlerinden nefret duyduklarını deklar ettiler. İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye son sıralarda düzenlediği saldırılarda onlarca masum ve mazlum Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İslami Renüş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Siyonist düşmana karşı savaşta direniş cephesinin zaferlerini kutlayarak direniş şehitlerini takdir etti. Emir Abdullahyan, Siyonistlerin Filistinli kadınları ve çocukları öldürme cinayetini bu rejimin çaresizliğinin ve zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı direnişin bir kez daha Siyonist düşmanının askeri gücüne karşı durabilmesi ve onları iki gün içinde ateşkes ve direniş şartlarını kabul etmeye zorlaması büyük bir kazanımdır dedi. İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh de İran'ı Filistin'e verdiği desteği için takdir ederek Siyonist düşman deklamlerini Filistin halkına ve Gazze şeridindeki direnişe dayatmaya çalıştı. Ancak Filistin halkının kahramanca direnişiyle karşılaştı dedi.
İşgal rejimi askerlerinin bugün Nablus'taki saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre İsrail işgal güçlerinin bugün sabah Nablus'a yönelik saldırılarında 3 kişi şehit olurken 4'ü ağır olmak üzere 40 Filistinli de yaralandı. Şehit edilenlerin İbrahim El Nablusi, İslam Sabu ve Hüseyin Taha isimli kişiler oldu ve bunlardan ilk ikisinin Fetih Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Aksa Şehitleri Tugaylarının komutanlarından oldukları Hüseyin Taha'nın da 16 yaşında bir genç olduğu bildirildi. Verilen bilgilere göre işgal güçleri Nablus'un eski şehir kısmına sızarak El Hable ve El Fakus mahallelerinde saldırdılar. Burada direnişçilerle aralarında çatışmalar yaşandı. İşgal güçlerinin ilk yardım ekiplerinin ve ambulansların yaralılara yaşamalarını engelledikleri ve bir ambulansa da silahla saldırdıkları bildirildi. Filistin İnsan Hakları Kurumu İsrail işgal rejiminin sonuncuları bugün Batı Şeryan'ın Nablus şehrinde 3 Filistinli gencin şehit edilmesi olan Siyonist İsrail güçlerinin Filistinlere yönelik cinayetlerini kınadılar. Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olan Filistin'deki insan hakları ihlalleriyle doğrudan ilgilenen ve kısa adı Şahit olan İnsan Hakları Kuruluşu bugün sabah Nablus'ta İbrahim En-Nablusi, İslam Sabuh ve Hüseyin Tah isimli gençlerin şehit edilmesinin tamamen hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Kurum açıklamasında Siyonist işgal rejiminin insan hayatını dokunulmazlığı ve korunması konusunda uluslararası hukuka, anlaşmalara ve geleneklere karşı çok büyük suçlar işlediğini vurguladı. Kurum açıklamasında uluslararası toplumun Siyonist işgal rejiminin saldırgan tutumu ve cinayetlere karşısında sessiz kalmasını, onu daha da cüretlendirdiğine dikkat çekerek onun bütün bu cinayetleri karşısında suskunluğun devam etmesinin tehlikeli sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.
Dünya İslami Barış Forumu yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail'in cinayetlerine kanayarak direnişin iman gücü, yaratıcılık ve inisiyatifiyle Siyonist rejimin cinayetlerine ağır yanıt verdiğini kaydetti. İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarında en az 45 Filistinli şehit olurken 360 Filistinli de yaralandı. Direniş grupları Siyonistlerin cinayetlerine karşı yüzlerce füze ve roketi işgal topraklarına fırlattı. Direniş füzeleri karşısında acil kalan Siyonist rejim sonunda aciz kalan Siyonist rejim sonunda hemen ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Dünya İslami Yanış Forumu yaptığı açıklamada İslami Cihad'ın 3 üst düzey komutanı ve mazlum ve savunmasız Filistinlerin şehadeti dolayısıyla taziye ve tebrikte bulunup direnişin zafere kadar devam edeceğine vurgu yaptı. Siyonist rejimin cinayetlerini kınayan forum Amerika ve Avrupa liderliğindeki Batı'nın illegal ve çocuk katili işgal rejimini mazlum Filistinliler ve direniş gruplarına karşı her türlü desteklediklerine dikkat çekerek bu ülkelerin işgal rejiminin insanlık dışı ve korkakça eylemlerini kınamadığını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2343 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.564'e, vaka sayısı 7.446.144'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1.449'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.121.087'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İri Başkanı Peyman Cebelli, Gazeteciler Günü dolayısıyla Uluslararası İran Pres Haber Ajansı'nı ziyaret etti. İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli ve Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nuruzi ile birlikte İran Pres Haber Ajansı'nın çeşitli bölümlerini ziyaret edip ajansın müdürü Abbas Muhammed Nijat ile görüştüler. Cebelli ayrıca İran Pres ile ilgili müdürlerin sözlerini dinledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütlerinin yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek bu güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcıları onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği öğle yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyonun düzenlenmesine vurgu yaparak yakında güvenlik kuşağının birleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin güvenliğini kasteden terör örgütlerine on binlerce tır dolusu silah vermenin etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayınlamanın da müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığının ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü. Ülkemiz sadece PKK ve uzantılarıyla değil, FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakılmıştır. FETÖ, elebaşının Amerikan makamlarına verdiğimiz klasörler dolusu vergiye rağmen hala serbestçe dolaşımını da kabul etmiyoruz ifadesine kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonu sırasında 7 YPG mensubu öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen YPG üyeleri Mardin'deki bazı noktalara Suriye'nin kuzeyinden saldırmak istiyordu.
Türkiye gazetesi bugün yayınladığı bir haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonla görüşebileceğini iddia etti. Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen bugünkü haberinde Ankara'nın henüz erken dediği Erdoğan-Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde gerçekleşebileceği kastediliyor diye yazdı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar, Türkiye'den bir heyetin Türkiye'ye F-16 satışını görüşmek üzere gelecek pazartesi günü Washington'a gideceğini açıkladı. Salı günü katıldığı 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, heyetin gelecek pazartesi günü Washington'da Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.
Rus Petrol Boru Hattı İşletmecisi Transfen, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı. Rus Petrol Boru Hattı İşletmecisi Transneft'in yazılı açıklamasında Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drobaj hattının güney kolu için Uktransfer'da şirketine ön ödeme yapılmasını gerektiği belirtildi. Söz konusu sevkiyat hizmeti için Uktransfer'a yapılan son ön ödemenin transfere geri döndüğü bilgisine değer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Hayyam uydusu İran'ın uzayı kullanmada önemli adımı başlığı altında. İran'ın yeni uydusu Hayyam bu sabah Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu bağlamda Kazakistan'da bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, 600 kilogram ağırlığındaki İran Hayyam uydusunun İran bayrağı ile 500 kilometre yörüngesine yerleştirileceğini duyurmuştu. İran uydusu adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisiyle tanınan 11. yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam'dan almıştır. Hayyam hassas sensörleri ve topografi haritalar ve veriler sayesinde tarımda verimliliği artırmada, İran'ın su kaynaklarının doğru bir şekilde izlenmesinde, doğal afetlerin yönetiminde, arazi kullanımındaki değişikliklerin, izinsiz inşaatların ve ormansızlaşmanın izlenmesinde kullanılabilir. Uzay endüstrisi ileri teknolojiye sahip endüstriler arasında sayılır. Uygulanan tüm kısıtlamalar ve sınırlamalara rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzay teknolojisinin tam döngüsünü elde ederken son 40 yılda uzay teknolojisine ulaşma alanında sürekli ve ilerici adımlar atmıştır. Şimdi İran bu toprakların uzmanlarının 40 yılı aşkın çabaları sonucu dünyadaki 10 uzay ülkesi arasında yer alıyor. Bu nedenle İran bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasında güvenilir bir konuma sahiptir. Hali hazırda uydu fırlatma üssünün inşa teknolojisi 6 ülkede mevcut ve İran uzay üssü geliştirme açısından bir sonraki sırada yer alıyor. Gerçi düşmanlar İran'ın uzay endüstrisi de dahil olmak üzere her türlü yaptırımla ekonomik ve bilimsel ilerlemeyi engellemeye çalışıyor. Fakat tüm kısıtlamalara ve baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzay ve uzayla ilgili her türlü teknolojiyi kazanmıştır ve bunu İslam İran için büyük bir başarı saymak gerekir.
İran'ın uzay programı ile Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerin uzay programı arasındaki temel fark, İran'ın kendi yerli ve iç gücüne dayanarak bu teknolojiden faydalanmasıdır. Uyduların günümüzde telekomünikasyon ve iletişim, keşif, gözetleme ve çevre ve diğer birçok uygulama dahil olmak üzere tüm alanlardaki önemli rolü nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti füze ve uzay altyapısına ve teknolojisine girişimiye kararlıdır ve bu bağlamda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Uydu fırlatıcılarının tasarımı ve yapımı ve yerli uyduların inşası, fırlatılması, veri alınması ve son olarak arınan verilerin kurtarılması alanındaki önemli adımlar bu teknolojinin tam döngüsünü oluşturuyor. Bu konu Amerika ve Siyonist rejim için kabul edilemez bir meseledir ve bu nedenle Washington, İran'ın uzay gelişmelerinin devam etmesini önlemek için azami çabasında ısrar ediyor. Fakat İran'ın uzay programı yerli imkanlar ve yerli uzmanlar ve teknolojiye dayanıyor. Dolayısıyla Amerika'nın tüm baskı ve yaptırımlarına ve Batı'nın muhalefetine rağmen gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden Amerika'nın baskı ve yaptırımları bu alanda sorun yaratamaz. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, İran'ın en ağır yaptırımların ve zorlukların durumunda uzay alanında en iyi bilgilere ulaşını böylece uydu yapımı ve uydu dikkatlice yörüngeye yerleştirilecek olan taşıyıcının yapım projesinin gerçekleştiğini belirtti. Şu anda İran Hayyam uydusunun Rus uydusu tarafından fırlatılmıştı. İran ile Rusya arasında uzay alanında stratejik işbirliğine başlangıcıdır. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Rusya gibi dünya uzay endüstrisinin ileri gelen ülkelerle stratejik işbirliğiyle birlikte yerli uzay teknolojisinin geliştirilmesini de gündeme almıştır. Böylece bu yerin sonuna kadar algılama uydusunu 500 kilogramlık yörüngeye yerleştirme amacına da ulaşabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Abdülmalik Hulusi'nin Aşura konuşmasındaki önemli noktalara vurgu yapması etrafında. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Hulusi'nin Aşura günü münasebetiyle ilgili yaptığı konuşmada dört önemli nokta dikkat çekiyor. Abdülmalik Hulusi'nin sözlerindeki önemli nokta, düşmanın dini kavramları tahrif etmeye çarpıtma çabalarına işaret etmesidir. Tahrif, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin daha önce defalarca değindiği konudur. Tahrif ve çarpıtma, gerçekleri ters göstermek demektir. Tahrif, başarıları görmezden gelmek ve zayıf noktaları barizleştirmektir. Tahrif, düşmanın bilişsel ve psikolojik savaşının uzantısıdır. Bu tehdit dini alanlar gibi birçok alanda kullanılır. Düşmanlar dinin İslam toplumu için birleştirici bir işlevi olduğunu ve İslam toplumuna kimlik kazandıran bir unsur olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden özellikle sosyal paylaşım sitelerini kullanarak dinde, temellerinde ve işlevlerinde sapmalar ve çarpıtmalar oluşturmaya, hedeflerini özellikle İslam toplumuna hükmetmek gibi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu bağlamda Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Hulusi, ümmet düşmanları, Müslümanları saptırmak, onları yoldan çıkarmak ve onlara hakim olmak için dini kavramlarımızı çarpıtmaya çalışıyorlar şeklinde vurguda bulundu. Abdülmalik Hulusi'nin Aşura sözlerindeki ikinci önemli konu ise Aşura'nın bizler için en önemli öğretisinin zulme karşı direnmek olduğunu belirtmesidir. Direniş özellikle İran İslam İnkılabı ardından barizleşen bir kavramdır. Fakat direnişin temeli Hüseyin-i Aşura kıyamındadır. Direniş, direniş ekseninin bölgesel konumunu yükselten en önemli stratejidir. Direniş Hüseyin-i Aşura kıyamından alınmıştır. Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü aslında Kerbela'da zalimlerin hakimiyeti ve sultasını kabul etmedi ve direniş yolunu seçti ve nihayet de şehit oldu. Abdülmalik Bedrettin Husi Aşura'nın bu öğretisine işaretle gerçekler zulüm ve adaletsizlik karşısında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tutumunu izlememiz ve baş eğmemiz gerektiğini icap ediyor diyor.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreterinin Aşura konuşmasındaki bir diğer önemli konu, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesiydi. Normalleşme aleni ve gayri resmi olmak üzere iki şekilde devam etmekte. Normalleştirmeyi de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Eylül 2020'den itibaren başladılar ve halen de sürdürmekteler. Resmi olmayan normalleşme de Suudi Arabistan tarafından izlenmektedir ve Abdülmelik Husi de bu konuyu vurguladı. Arabistan aleni olarak Siyonist rejim ile diplomatik ilişkilerine ilan etmesi de yaptığı girişimde onun normalleşme sürecine hızla kat etmekte olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Arabistan'ın Siyonist rejim ile normalleşme çalışmalarına işaretle şöyle konuştu. Arife gününde İsrailliler ile uzlaşmacı simalardan birini hatip seçmek ve Yahudilere Mekke ve Medine'ye girişlerine izin vermek İslami kutsallıklara saldırı sayılır. Buna ilaveten Yemen halkına karşı kapalı iken Arabistan hava sahasının da İsraillilere acımak. Dördüncü stratejik konu ise düşmanın nihai hedefi yani İslam ümmetine sulta kurmasıdır. İslam ümmetine sulta kurmak batılı ve Siyonist düşmanların 10 yıllar önceden beri çeşitli yöntemlerle özellikle izledikleri konudur. Bu bağlamdaki en temel engel ise bağımsızlık konusuna da vurgu yapan ve bu uğurda düşman ile savaşan ülkeler ve gruplardır. Buna göre düşmanlar bu ülkelere ve gruplara baskı uygulayarak onların bağımsızlığa kavuşmalarını engelliyorlar.
Hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İçinde bulunduğumuz matem günlerinde özellikle yarın Hazreti İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu sıralarda bu konuyla ilgili o Hazretin dualarındaki ilahi muhabbet kavramına değinmek istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Din alemi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin görüşlerini konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Ramazan ayının seher vakitlerinde Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor. Ma'rifeti ya Mevlay delili aleyk ve hubbi leke şefii ileyk ve ene vâthikun min delili bi delaletik ve sakinun min şefii ila şefaatik. Yani ey benim Mevlam, benim seni tanımam, sana ulaşmam için kılavuz ve rehberimdir ve sana olan sevgim ve muhabbetim senin katında şefaatçimdir. Ben kendi kılavuz ve şefaatçimin doğruluğundan eminim. Bu cümlelerde yer aldığı üzere İmam Zeynel Abidin aleyhisselam və digər əhl-i beyt imamları bir çox dualarda Allah-u Teala'nın muhabbətini və Allah-u Teala'ya olan sevgiyi söz konusu etmişlər. Bazen ilahi muhabbət əhl-i beyt əleyhimussalamın dualarında bir dilək olaraq yer almışdır. Allah-u Teala'dan bir istək olaraq söz konusu edilmişdir. Və bazen də ilahi muhabbət şəfaətçi və bir vəsilə olaraq söz konusu edilmişdir bu dualarda. Örneğin, bu duanın diğer bir bölümünde İmam Zeynul Abidin aleyhisselam Ramazan'da şöyle buyuruyor: Allahümme mle qalbi hubben lek ve haşyeten mink ve tasdiqan lek ve imanen bek ve feragan mink ve şevgan ileyk ya zel celali vel ikram. Allah'ım, kalbimi sana sevgi, senden korku, kitabını tasdik, sana iman ve sana kavuşma sevinci ile doldur. Bu duada da imam, bu cümlede de imam, Allah-u Teala'dan istiyor ki kalbini ilahi muhabbet ve sevgiyle doldursun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den de şöyle bir dua naklediliyor ki buyurdular: Allahümme ce'al hubbeke ehabbel eşyai iley ve ce'al haşyeteke ehvefel eşyai indi وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ. Allah'ım, kendi sevgini, kendi muhabbetini benim için en sevimli olan şey kıl ve kendi haşyetini ve senden korkmayı benim için en çok korkulacak şey karar kıl ve dünya isteklerini sana kavuşmak iştiyakıyla benden gider. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'tan kendi muhabbetini onun için en sevimli olan şey kılmasını diliyor. Bazen de ilahi muhabbet, Allah'a olan sevgi, Allah'a olan aşk bir vesile olarak zikrediliyor ve özellikle cehennem ateşinden kurtuluş istenirken ilahi muhabbetten bahsediliyor ve ilahi muhabbet bir vesile olarak söz konusu ediliyor. Örneğin İmam Zeynel Abidin bu mübarek duasında Ramazan ayının seherlerinde okuduğu Ebu Hamze-i Sumali adlı duasında şöyle diyor: Feve izzetike lev nehertani ma berehtu min babik ve la kefeftu an temellukik lima ulhime kalbi minel ma'rifeti bi keremik ve se'ati rahmetik ila men yedhebul abdu illa ila mevlah ve ila men yelteciul mehluku illa ila khaliqih. İmam buyuruyor ki, andolsun senin izzetine, eğer beni kapından kovacak olsan da senin kapından ayrılmam. Eğer beni kendi kapından kovsan da, çünkü kalbime senin keremin hakkında bilinç ilham edilmiş ve senin rahmetinin genişliği hakkında marifet verilmiştir. Evet, imam şöyle devam ediyor: Kul Mevlasından başka kime gidebilir? Yaratılan kendisini yaratandan başka kime sığınabilir? Allah'ım, beni kıyamet günü ağır zincirlere vurup insanların arasında ihsanını benden kessen insanların gözlerini kusurlarımı görmeye atsan, ateşe atılmamı emretsen ve benimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem. Affına olan ümidimden vazgeçmem. Senin muhabbetin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz. Ben hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurlarımı örtmeni unutmam. Evet, İmam Aleyhisselam bu hisle dolu, ilahi aşkla dolu, ilahi muhabbetle dolu cümlelerinde buyuruyor ki, eğer beni kapından kovsan da kapından ayrılmam. Ve eğer beni ateşe atacak da olsan yine de senin muhabbetini kalbimden çıkarmam. Şimdi acaba bu ilahi muhabbetin kaynağı nedir? Bizce bu ilahi muhabbetin kaynağı yine Ehl-i Beyt'in dualarında açıklandığı üzere ilahi marifettir. Allah hakkında kişinin bilinçli olmasıdır. Allah'ın ona verdiği nimetleri anmasıdır. Allah'ın onu yarattığını, Allah'ın ona çeşitli nimetler verdiğini ve onu her zaman koruduğunu ve onun imdadına yetiştiğini ve onu sevdiğini bilmesidir. Allah-u Teala bizlere ihlasla birlikte olan halis muhabbetini vermesini diliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Sevgili dinleyiciler, bu sohbetimizde İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Aşura günü münasebetiyle İslam dünyasında görkemli Hüseyin'i yas törenleri düzenlenmesi, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'nin Gazze'de ateşkes sağlandığını belirterek işgal güçlerinin Gazze'de bir metre bile ilerleyemediğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin Filistin direniş güçlerinin roket saldırısı karşısında diz çökmesinin ve Gazze'de ateşkesin sağlanması ardından Lübnan'ın Elbena gazetesi direniş gruplarının bu başarısını İslami cihadın tarihi zaferi ve Siyonist projesinin tamamen yenilgisi şeklinde yorumladı. Lübnan Elbena gazetesinde konuyla ilgili değerlendirme yazısında şu ifadelere yer verildi. Güç dengesindeki bariz eşitsizliği göz önünde bulundurularak ve Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki işbirliği ve istihbarat desteğini ve bölge yok etme projesi için önceki planlamaya rağmen İslami Cihat Hareketi ve onun askeri kolu yani Kudüs Tugayları tarihi bir zafer kazanmayı başardı. Gazete yazısının devamında şu ifadelere yer verdi. İşgal altındaki toprakların derinliğini hedef alan ve Ben Gurion Havalimanı'nda trafiğin kesilmesine neden olan İslami Cihad ve Kudüs Tugaylarının roketleri, Tel Aviv sakinlerini dehşete kapılması ve sığınaklara kaçmasına yol açtı. Siyonist yerleşimcilerin kaçışı, Siyonist silahlı grupların Suriye Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra eli boş ve mağlup olarak üstlerine döndükleri günü hatırlattı. Bugün bu savaşta hayal kırıklığına uğrayan işgalci İsrail ordusunun elebaşları, caydırıcı ve savunma gücünden gurur duydukları demir kubbe kalkanını restore etmeye çalışıyorlar. Çünkü ağır hasar gördü.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist medyanın Gazze saldırısını rejim için skandal bir yenilgi olarak nitelendirmesi, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Siyonistlerin daha fazla direnme gücü olmadığı ve direniş güçlerinin kendi şartlarına dayatma yeteneğine sahip olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Ulusal Gelişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Barghouti, Siyonist düşmanın Gazze şeridine yönelik son saldırısında askeri bir zafer elde edemediğini ve bu savaşın gerçek kazanının Filistin halkı olduğunu belirtti. El Cezire'ye verdiği röportajda Barghouti, söz konusu saldırılarda her bir günün Siyonist rejimi 45 milyon dolara mal olduğunu kaydederek şöyle dedi: "Ateşkes anlaşması kırılgan ve Siyonistler bunu mümkün olduğunca ihlal edecekler. Ancak sonunda direniş güçleri taleplerini yerine getirdiler." Barghouti açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gazze'de Batı Şeria'da 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında ve yurt dışında yaşayan halk ve Filistinliler direniş güçlerine her şekilde desteklerini ilan ettiler. Amerika ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze şeridindeki saldırganlığını destekleme konusundaki tutumunu da eleştiren Barghouti, bunun söz konusu ülkelerin Siyonist rejimin suç ortağı olduğu gerçeğini gösterdiğini belirtti. Siyonist rejim geçen cuma akşamından itibaren Gazze şeridinin farklı bölgelerine hava ve topçu saldırılarına başlarken 15'i çocuk, ikisi kadın olmak üzere 44 kişi şehit düştü, 360'dan fazla kişi de yaralandı.
Hemşeri gazetesinde İslami Cihat Hareketi sözcüsünün Siyonistlerin son saldırısına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı sözcüsü Ebu Hamza, Mücahit Filistin halkının savaşta dökülen her damla kanıyla gurur duyduklarını ifade etti. Ebu Hamza sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ahmak düşmanın kan kaybetmesine yol açan füze saldırılarının ellerindeki imkanların sadece küçük bir kısmı olduğunu, düşmana acı verecek ve Filistin halkını sevindirecek birçok sürprizi daha sonra yasakladıklarını söyledi. Ebu Hamza Gazze şeridi yakınlarında kurulu Yahudi yerleşkelerini yaşamaya elverişsiz alanlar haline getirme sözü vererek işgalcilere ait çok daha uzaklardaki hedef saldırılar düzenleyebileceklerini kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Muhterem dinleyiciler, İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü üzerine hazırladığımız özel programımızı dinliyorsunuz.
Evet, 12 Muharrem Zeynul Abidin lakaplı İmam Ali bin Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümüdür.
İslam tarihinin bu büyük şahsiyeti İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı sırasında Kerbela çölündeydi. Ancak ilahi takdir ve irade gereği hayatta kaldı. Böylece şehit babasından sonra İslam dinini her türlü tahrifattan korumaya devam etti. İmam Seccad aleyhisselamın şehadet yıldönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı dilerken o hazretin yaşamından bazı bölümleri sizlere aktarmak istiyoruz.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ordusu Mekke'ye yaklaşıyordu. Şimdi uzun yıllar Allah Resulü'nü taciz eden ve o hazrete karşı savaş açan insanlar büyük panik içinde birbirine bakıyordu. Kureyş'in elebaşı Ebu Süfyan herkesten daha çok kaygı duyuyordu. Acaba Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona ne yapacaktı? Ancak beklenenden çok daha erken ilahi sevgi ve rahmet yağmuru kentin üzerine yağmaya başladı ve bütün kent güven içinde olduğu ilan edildi. O sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sesi yükseldi. Gidin, hepiniz serbestsiniz.
Bu cümle gerçi Emevi hanedanını kesin ölüm ve esaretten kurtardı. Fakat aralarında bir başka ukdeyi tetikledi. Emevi hanedanı Bedir ve Haleyn savaşlarının kinini unutmamıştı. Babaları Müslümanların öfke ateşinde kırılarak kuru yaprak misali yere yığıldıkları anların ukdesini hala yüreklerinde taşıyordu. Şimdi de alınlarına serbest bırakılan esirler damgası vurulmuştu. Ki bu da kinci ve nefret dolu yüreklerine yeni bir ukdeyi daha eklemişti.
O günden sonra Emevi hanedanı içindeki öfke ve ukdelerin intikamını İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerinden almak için sürekli bir fırsat kolluyordu. Ve bu fırsat Yezid döneminde ele geçirilmişti. Yezid-Bedir savaşında ve Mekke fethi sırasında helak olanların intikamını almak istiyordu. Yezid, Emevi hanedanının tüm yenilgilerini, aşağılanmalarını bir anda telafi etmek istiyordu. Bu yüzden İslam peygamberinin evlatlarını katletmek ve esir almak bu hanedanın ukdelerini hafifletecekti.
Muaviye'nin oğlu Yezid, cennet gençlerinin efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamı katletme ve İslam peygamberinin pak hanedanını esir alma emrini verdi. İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden sonra o Hazreti Ehl-i Beyti Yezid'in hilafet merkezi Şam'a götürüldü. Ehl-i Beyt fertleri boyunlarına ip bağlanarak sürüklendi ve kim yola devam edemezse kırbaçla vuruluyordu ve dinlenme sırasında enkazların arasında tutuldular. Yezid bu kez Emevileri tarihin zafer kazanan tarafı ilan etmek ve Resulullah'ın evladını katletmek, ardından esirleri serbest bırakmakla Mekke fethinin noktasını hafifletmek istiyordu.
Esirler kervanı Şam'a vardığında Yezid, Ceyrun sarayında Şam'ın girişlerine yakın bir yerdeydi. O sırada bir karga haykırmaya başladı. Ehl-i Beyt kervanını gören Yezid büyük bir kibir ve sevinçle şey söylemeye başlayarak şöyle dedi. O kafirler belirdi. O güneşler Ceyrun'a doğdu. Bir karga haykırdı. Ben dedim ki, ister haykır, ister haykırma. Ben alacaklımdan alacağımı aldım. Yani halk arasında uğursuzluk ve şomluk işareti olarak bilinen karganın sesini duyunca Yezid demiş ki, sonucu ne olursa olsun iş işten geçmiştir. Önemli olan ben gönlümün muradına erdim ve hanedanımın intikamını aldım.
Ancak Yezid'in mutluluğu ve sevinci pek uzun sürmedi. Yezid çaba harcadıkça iktidarı zayıflıyor ve esirlerin onun üzerindeki hakimiyeti daha da artarak belirgin hale geliyordu. Aslında dünyanın her yerinde, her yerde ve her zaman esirler pek fazla konuşamaz. Hatta bir şey söylemek isteseler bile ona konuşma izni verilmez. Ancak Emevilerin iktidar merkezi Şam, düşmanı dize getiren esirlere şahit oldu.
Onlar uzun bir yolculuğun yorgunluğu, acı dolu yürekleri, yaralı vücutları ve zincire vurulmuş elleri ve ayaklarına rağmen hala ayaktaydı. Onlar açlıktan ve susuzluktan acı çekiyordu ama buna rağmen esaret kılığında güçlü ve iktidarlı oldular. Hazreti Zeynep'in dilinin keskin kılıcı ve İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın güçlü beyanı Yezid'in tüm planlarını suya düşürdü ve Hak şehrisine gün yüzüne çıkardı.
Yezid'in adamlarını zafer sarhoşu eden meclisi Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın güçlü haykırışı ile alt üst oldu. Hazreti Zeynep büyük bir celal ve ceberutla tahtına oturan Yezid'e "Ey serbest bırakılan esirin oğlu" şeklinde hitap ederek şöyle buyurdu. "Ey serbest bırakılan esirden doğan, acaba bu adalet midir ki kadınların ve cariyelerin perdenin ardında oturtuyor ama Resulullah'ın kızlarını esir olarak kent kent dolaştırıyorsun?"
Hazreti Zeynep'in bu sözü Emevilerin Mekke fethi sırasında düştükleri zilleti, durumu bir kez daha akıllara getirdi. Bu sözler Yezid ve adamlarının yüzüne eski bir ukde ve acının kaderini yansıttı. Hanedanının zilletli geçmişini örtbas etmek üzere bir meclis düzenlemeyi planlayan Yezid büyük bir şok geçiriyordu ve susmaktan başka hiçbir çaresi olmadığını anladı. Aslında Yezid'in sarayında bulunan herkes Hazreti Zeynep'in ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Hazreti Zeynep şöyle demek istemişti. "Ey Yezid, Allah Resulü senin atalların olan kâfirleri azat etti. Ama sen o hazretin kızlarının özgürlüğünü ellerinden aldın ve bu ayıp senin ve hanedanının ayıplarına bir yenisini daha eklemiş oldu."
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın ifşaatından sonra sıra İmam Zeynul Abidin'e gelmişti. O hazretin Şam halkı ve siyasi ve dini ricali arasında yaptığı konuşma Şam'da büyük bir değişim yaratarak Yezid'in tüm hesaplarını alt üst etti. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam minbere çıktı ve şöyle buyurdu. "Ey insanlar! Allahu Teala bize 6 şeyi verdi ve bizim başkalarına nazaran üstünlüğümüz 7 temele dayanır. İlim bizdedir. Sabır bizdedir, kerem ve ihsan bizdedir, fesahat ve şecaat bizdedir, müminlerin kalbi, dostluğu bizdedir. Allahu Teala mümin insanların bizi sevmelerini irade buyurmuştur. Bu da düşmanların asla önleyemediği bir durumdur."
İmam Seccad Aleyhisselam hutbesinin devamında kendini şöyle tanıttı. Kim beni tanıyorsa tanıyordur ve kim beni tanımıyorsa onu soyumdan haberdar etmek istiyorum. Ben Mekke ve Mina evladıyım. Ben Zemzem ve Safa evladıyım. Ben en iyi tavaf eden ve en iyi say edenin evladıyım. Ben en iyi hac yapan ve lebbeyk diyenin evladıyım. Ben Miraç gecesi göklere götürülen insanın evladıyım. Ben gökte meleklerle namaz kılan insanın evladıyım. Ben Allah-u Teala vahyi ona nazil eden insanın evladıyım. Ben Muhammed Mustafa'nın evladıyım. Ben Murtaza Ali'nin evladıyım. Ben Allah Resulü'nün huzurunda iki kılıç ve iki mızrakla çarpışan, iki kez hicret eden ve iki kez biat eden, iki kıbleye namaz kılan, Bedir ve Haneyn savaşında çarpışan ve bir göz kırpma kadar Allah'a kafir olmayan bir insanın evladıyım. Ben müminlerin salihi, peygamberlerin varisi, kafirleri yok eden, Müslümanların efendisi, mücahitlerin nuru, abidlerin süsü, ağlayanların baş tacı, sabredenlerin en sabredeni, Ali Yasin, kıyam edenlerin en üstünü ve alemlerin Rabbinin elçisinin evladıyım. Ben Fatıma Zehra'nın evladıyım. Ben kadınların efendisinin evladıyım. Ben Pak Betül'ün evladıyım. Ben Resulullah'ın canının bir parçasının evladıyım. Muhterem dinleyiciler, Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın şahadetiye durum üzerine hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçirmeye çalışacağız.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Ateşli silah yasağı taslağının Temsilciler Meclisi'nde onaylanması.
Demokratların 2022 Kasım ara seçimleri sonuçları ile ilgili kaygıları.
Doğalgaz fiyatlarının artması.
Ve Amerika'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı onayını vermesi.
Geçen hafta Amerika ile ilgili yaşanan bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, silahlı saldırılarda kullanılan saldırı tipi tüfeklere yasaklanmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Tasarının Senato'da onaylanması olası görünmüyor. Amerika Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, silahlı saldırılarda kullanılan saldırı tipi tüfeklerin yasaklanmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Tasarının senatoda onaylanması olası görünmüyor. Temsilciler Meclisi'nde cuma akşamı yapılan ve büyük ölçüde parti çizgisinde olan oylamada tasarı 213'e karşı 217 oyla kabul edildi.
Tasarıya ilişkin tartışmanın yapıldığı oturumda söz alan Demokrat Kongre üyesi Leo Doggett, bir genç silahı biradan daha kolay alabiliyor. Kiliselerimizi, okullarımızı, alışveriş merkezlerimizi, eğlence yerlerimizi ve hemen hemen her yeri peşi sıra katliamlarla savaş alanına çevirdik diye konuştu. Demokratlar yıllardır saldırı silahlarına yönelik federal yasağın yenilenmesi için çalışıyordu. Yasak ilk olarak 1994'te getirilmiş ancak süresi 2004'te dolmuştu.
Cumhuriyetçilerse demokratlara Amerikalılara silah bulundurma ve taşıma hakkı veren anayasanın ikinci ek maddesini hedef almakla suçlayarak böyle bir yasağın getirilmesine karşı çıkmıştı. Saldırı tipi silahlar Amerika'da avcılarında sık kullandığı hafif yarı otomatik silahlar. Bu silahlar organ, kemik ya da kasa gelmesi halinde insan vücudunda ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Kongre geçtiğimiz ayda bazı güvenlik önlemlerini kapsayan yeni bir silah kontrolü yasasını onaylamıştı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasallaşan tasarı silah satışı gerçekleşmeden önce daha sıkı güvenlik ve sicil kontrolünün yapılmasını öngörüyordu.
100 sandalyeli senatoda Demokrat-Cumhuriyetçi dengesi 50-50. Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olası bir oylamada eşitliği bozma gücü bulunuyor. Ancak senato kuralları gereği çoğu yasa tasarısının ilerlemesi için en az 60 senatörün desteğine ihtiyaç var. Bu da Cumhuriyetçilerin bir tasarının tartışılmasını bile engelleyebileceği anlamına geliyor.
Amerika'da 8 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara seçimler öncesi 5 eyalette vatandaşlar primary denilen ön seçimlerde kendi bölgelerindeki yerel, federal ve kongre adaylarını belirlemek için sandığa gidecek. Michigan ve Arizona eyaletlerinde cumhuriyetçiler vali adaylarını netleştirmek için oy kullanırken yine Arizona ve Missouri D ise seçmenler Kasım'da yarışacak senato adaylarını belirleyecektir. Michigan eyaletinde ise demokrat seçmenler kongrenin temsilciler meclisi için yarışacak Haley Stevens ile Andy Levin arasında karar verecek. İki demokrat aday arasından Yahudi kökenli Levin'in Filistinlilere yönelik politikalarından dolayı İsrail'i eleştirmesi nedeniyle Amerika'nın en etkili Yahudi lobi kuruluşlarından Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin tepkisini çekmişti.
Devam eden ön seçimlerde aday adaylarının belirlenmesine yanı sıra bazı eyaletlerde ülke gündemine yansıyan referandum konuları da sandığa gelecek. Kansas'ta yapılan ön seçimlerde halk ülkedeki en tartışmalı konulardan biri olarak kabul edilen kürtaj sınırlaması üzerine oy kullanacak. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 24 Haziran'da kürtajın anayasal bir hak olduğunu savunan Roe v. davası kararını bozmasından bu yana ilk kez kürtaj hakkı oy pusulasında olacak. Kansaslılar eyalette kürtaj hakkının anayasal bir hak olup olmaması, sınırlanıp sınırlandırılmaması konusunda son kararı verecek.
Cumhuriyetçi ağırlıklı seçmenin bulunduğu eyalette kürtaj yaptırmanın anayasal bir hak olmadığı yönünde bir sonuç çıkarsa, eyalet meclisi vekilleri kanunları buna göre düzenleyecek. Amerikan Yüksek Mahkemesi 24 Haziran'da ülkede kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe v. kararını iptal etmişti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken Bu konudaki kanunlar iyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Söz konusu karar sağ cephede memnuniyetle karşılanırken mahkemenin kararının ardından yüksek mahkeme önünde ve Amerika'nın çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.
Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde de bugün seçmenler yerel, federal ve eyalet koltuklarına aday olan kişiler arasından seçim yapacak. Demokrat ağırlıklı eyalette her iki partiden 18 aday adayı sandığa gidiyor ve bunlar arasından cumhuriyetçi ve demokrat aday olarak sadece iki kişi 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde kozlarını paylaşacak.
Ön seçimler özellikle cumhuriyetçi adaylar arasında eski başkan Donald Trump'ın etkisinin tabanda ne kadar sürdüğünü belirleme konusunda da öne çıkıyor. Sandıkta ismi olan 10 aday adayından 3'ünün 6 Ocak 2021 Kongre baskını sonrası Trump'ın azledilmesi için oy kullanması üzerine cumhuriyetçi tabandan nasıl bir tepki göreceği merakla bekleniyor. Söz konusu 3 adayın Michigan'dan Peter Measure, Washington'dan James Herrera, Butler ve Dan Newhouse'un rakipleri Trump tarafından destekleniyor.
Michigan, Kansas, Washington ve Missouri'de sandıklar bugün yerel saatle 20'de, Arizona'da 21'de kapanacak. Washington eyaletinde oylama neredeyse tamamen posta yoluyla yapılıyor. Seçim gününe damgalanmış mektupla gönderilen oy pusulaları 15 Ağustos'a kadar ulaşırsa geçerli sayılacak. Bu nedenle eyalette ön sonuçların netleşmesinin günler alması bekleniyor.
Bundan sonra ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapacak 15 eyalet daha bulunuyor. 4 Ağustos'ta Tennessee, 9 Ağustos'ta Connecticut, Minnesota, Wisconsin ve Vermont, 13 Ağustos'ta Hawaii, 16 Ağustos'ta Alaska ve Wyoming, 23 Ağustos'ta Florida ve New York, 6 Eylül'de Massachusetts, 13 Eylül'de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak Louisiana, 8 Kasım'da ön seçim için sandığa girecek. Louisiana'da senato adaylarını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçmenin gerçekleşeceği günde yapılacaktır.
Amerikalılar 8 Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamını, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek. Amerikan seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı bir Amerikan başkanın seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor. 6 yıllığına seçilen kongrenin 100 üyeli senato kanadının 3'te 1'i de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor. Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler bulundukları bölgelerde yapılan primary denilen ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakarak sandığa giriyor.
Tahran Radyosu.
Avrupa'ya yapılan ihracatın artmasıyla birlikte hava sıcaklığındaki artış ve elektrik jeneratörlerinin çalıştırmasına olan talep ile bu ülkede gaz fiyatı son 14 yılın en yüksek mevsimsel artışını kaydetti. Hava sıcaklığının artması ve elektrik jeneratörlerinin işletilmesine yönelik talebin yanı sıra Avrupa'ya ihracatın artması ile birlikte Avrupa'ya ortalama ihracat seviyesine getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gaz rezervleri korona salgını öncesine göre daha az. Bu ülkede gaz fiyatı son 14 yılın en yüksek mevsimsel artışını kaydetti.
Louisiana eyaletinde gaz satış fiyatı 2008'den bu yana en yüksek rakam olan termal birim başına 8 dolardan fazlaya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4 doların üzerindeydi. Kömür yakıtı ile çalışan elektrik jeneratörlerinin birçoğunun şebekeden bağlantısı kesilirken veya sökülürken soğutucu kullanımına olan talebin artmasıyla gaza olan talep arttı. Uzun süreli kuraklık ve azalan hidroelektrik üretimi Batı Amerika'da gaz tüketimini daha da artırdı.
Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük LNG ihracatçısı haline geldi ve 2022'nin ilk yarısındaki ihracat hacmi 2021'in aynı dönemine göre %12'lik bir artış kaydetti. Bu gazın çoğu Rus gazının eksikliğini telafi etmek için İngiltere ve Avrupa Birliği'ne ihraç ediliyor. Amerika'nın gaz rezervleri 22 Temmuz'da sadece 2416 milyar fit küptü. Bu rezervlerin 5 yıllık ortalaması ise 2802 milyar fit küptü. Sonuç olarak Avrupa ve Asya gaz kıtlığı ile karşı karşıya kalırken Amerikan gaz rezervleri bu kış ortalamanın altında kalacak ve bunun sonucunda fiyatlar yükselmeye devam edecek.
Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyar dolarlık silah satışını onayladı. Onay bildirimi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a tartışmalı bir gezi yapmasından ve Riyad ile gergin ilişkileri sıfırlamak amacıyla Suudi liderlerle bir araya gelmesinden 2 hafta sonra Salı günü geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın tahmini 3,05 milyar dolar karşılığında 300 Patriot MIM 104i füze sistemiyle ilgili ekipmanı satın alacağını duyurdu. Füze sistemleri uzun menzilli gelen balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra savaş uçaklarını vurmak için kullanılabilir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu önerilen satış Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan ortak bir ülkenin güvenliğini artırarak Amerika'nın dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecek dedi. Önerilen satış Suudi Arabistan Krallığı'nın azalan Patriot GEMT füze stokunu yenileyerek mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini artıracak diye ekledi.
Ayrıca Amerika terminal yüksek irtifa alan savunması sistemi füzelerine ve ilgili teçhizatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2.25 milyar dolara satacak. Bu önerilen satış önemli bir bölgesel ortağın güvenliğini artırmaya yardımcı olarak Amerika'nın dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecektir. Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için hayati bir Amerika ortağıdır. Sarı günkü onaylar savunma silahları için olmasına rağmen milletvekillerinin Biden yönetiminin geçen yıl Amerika'nın Yemen'deki eylemleri nedeniyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı silahları satışını yasaklama kararını desteklediği kongrede muhalefet çekebilir.
Biden yönetimi ayrıca Amerika'nın Suudi Arabistan'a saldırgan silah satışı yasağını kaldırmayı düşünüyor. 2015'te savaşın başlamasından bu yana Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından Yemen'deki sivil hedeflere yönelik hava saldırılarında Amerikan silahlarının kullanılması iyi belgelendi. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Biden, Şubat 2021'de Amerika'nın Yemen'deki Suudi askeri operasyonlarına ilgili silah satışları da dahil olmak üzere desteğini durdurduğunu ilan ettiğinde sözünü yerine getiriyor gibi görünüyordu. Bununla birlikte Biden, Rus arzının küresel pazardaki kaybını telafi etmek ve benzini azaltmak için dünyanın en büyük petrol ihracatçısının petrol üretimini artırmasını umarak Amerika Suudi Arabistan ile ilişkilerini iyileştirmeye yönelerek son aylarda yaklaşımını yumuşattı.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan.